أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وأهلكني بالصالحين. Evet, değerli, kıymetli çağın musabları olmaya aday kardeşlerim. Tabii musab olmak güzel bir özlem, güzel bir hedef, güzel bir misyon. Ama onu kuşanabilmek, onun gibi olabilmek, hele hele genç yaşlarda, ki siz o yaşlardasınız, bu görevi üstlenebilmek bir altyapıyı gerektiriyor. İnşallah kendinizi inşa sürecindesiniz. Rabbim çağımızın musablarının sayısını artırsın ve onları muvaffak kılsın inşallah. Konu başlığı olarak namaz bilinci diye bir başlık verilmiş oldu. Bilinç serisinden gidiyorsunuz. Biraz tabii sizinle sohbetimizin çerçevesi biraz daha farklı olmak durumunda. Yani öncelikle namaz bilinciyle biz neyi kastediyoruz, neyi anlamalıyız, insanımıza da bunu nasıl aktarmalıyız? Yani çünkü siz bu konuda sadece pasif alıcı konumunda değil, aynı zamanda aktif özne olarak insanlara bunu aktarıcı, bunları tebliğ edici, bunları insanlara sunacak kimseler konumundasınız. Yani tebliğ bir hakikati alıp muhataplarımıza olduğu gibi, yani Rabbimizden, Allah'tan ve Resulünden aldığımız hakikatleri kendimizden bir şey katmadan olduğu gibi insanlara ulaştırma meselesidir. Davet dediğiniz zaman bir yerlere çağırmadır. Mesela hayyâlel salâh bir davettir, haydi namaza. Hayyâlel felâh arkasından haydi kurtuluşa bir çağrıdır. Ama aynı zamanda peygamberlerin misyonu, Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'ın görevi sadece tebliğden ibaret değildi malum. Aynı zamanda tebyin, beyan etme, açıklama görevi vardı. Ama aynı zamanda tezkiye görevi de vardı, arındırma. Dolayısıyla çağın musabları olarak sizlerin ve bizlerin yaşımız musabın yaşından fazla da olsa biz de o misyonu üstlenme gayretindeyiz. Evet, insanlara hakikatleri ulaştıracağız, açıklayacağız ama bir de kendimizle beraber o muhatabımız olan insanları arındırmak. Bu arındırma işleminde işte en önemli görev, en önemli misyon, en önemli arındırıcı fonksiyonu icra eden amel namazdır. Yani siz insanlara öncelikle tebliğde, davette öncelikle tevhidle başlarsınız. Öyle başlamak gerekir. Bütün peygamberler böyle yaptılar. Bütün peygamberlerin hayatına bakalım, Peygamber aleyhissalatü vesselamın tebliğ sürecine, davet sürecine bakalım. Mesela işte Akabe görüşmeleri öncesinde o panayırlar kurulduğunda, kabile reislerine gittiğinde onlara nereden başladı? Hudeybiye anlaşması sonrasında davet mektupları yazdığında, o davet mektuplarında insanlara, devlet başkanlarına önce neyi anlattı? Baktığımızda öncelik tevhiddedir. Allah'tan başka ilah yok. Onu ilah ve Rab olarak tanıyın. Sadece ona kulluk edin. İbadetinizi sadece ona has kılın. Dini, yani yaşam biçimini, hayat tarzını, sistemi, hayatın bütün alanlarını kuşatan nizamı Allah'a ait kılın. Din demek budur çünkü. Şirkten uzak durun, Allah'a ortak koşmayın. Temel mesele tevhid. Arkasından bütün peygamberlerin kendilerine muhatap olan insanlara ilk öğrettikleri şey ve Rabbimizin de onlara ilk verdiği talimat namazdır. Bu çok enteresan bir noktadır. Yani bizim namaz bilinci dediğimizde en başa koymamız gereken husus budur. Bunu bazı örneklerle temellendirmemiz lazım. Bazı peygamberlerin hayatıyla. Bu bilgileri yani kitaplarda okuduğunuz zaman da elbette bulursunuz. daha detaylarını bulursunuz ama bilincin nereden başlaması gerektiği konusunda şu söyleyeceklerimiz sıralama, öncelikler açısından son derece önemli. Hazreti Musa ile başlayayım. Konuyu tabii Hazreti Musa'yı işleyen ayet-i kerimeler Kur'an-ı Kerim'de çok fazla, çok geniş, en çok belki de Hazreti Musa'nın hayatıyla ilgili ayetleri buluruz. Ama Taha suresinin ilk başlarındaki ayetlere baktığımızda bir daha özet, daha kısa ve bizim namazla ilgili meselemizi, önceliğimizi anlamak bakımından son derece elverişlidir. Hazreti Musa'nın çocukluk yıllarına gitmeye gerek yok ama işte hani erkek çocukların öldürüldüğü, kız çocukların sağ bırakıldığı bir dönemde sepete konulduğunu, Firavun sarayında büyüdüğünü, efendim genç ve delikanlı çağında bir haksızlığa el koyarak haksızlık yapan birisini korumak sadedinde saldırgana bir yumruk atmak suretiyle onu devirmesiyle efendim ve oradan kaçmak suretiyle Medyen'e Hazreti Şuayb gibi gün görmüş tecrübe sahibi. Allah-u Alem o Şuayb olduğu konusunda hani Hazreti Şuayb peygamber olan Şuayb mi yoksa başka biri mi diye ihtilaf da var ama ağırlıklı görüş odur. Kavmi azap görmüş, kendisi başka bir yere göç etmiş ve artık yaşlanmış, koyunlarına bile kızlarının bakmak zorunda olduğu bir dönemde Hazreti Şuayb'ın dizinin dibine kadar Rabbimiz onu gönderiyor. Plan, ilahi plan böyle. İki kızından biriyle evlenmesini de Rabbimiz takdir buyuruyor, şartlar. Sonra 18 artı 2 yıl, 10 yıl kaldığını görüyoruz. Efendim ve o 10 yıllık süreçte bir terbiye alıyor, bir karakter eğitimi alıyor. Çünkü henüz genç, vurduğunu deviren bir tip. Efendim henüz daha tecrübe kazanması lazım. Peygamberlik misyonunu henüz daha üstlenecek çağda değil. Biraz da kendinizi bu noktada tartmak bakımından söylüyorum. Bu örneklik çok önemlidir. Hazreti Musa'ya peygamberlik verilmesi süreci. Ve artık evlendi, çoluk çocuk sahibi oldu, sorumluluk alacak noktaya geldi. Bir peygamberin, Hazreti Şuayb'ın tecrübelerinden de yararlandı, birikiminden yararlandı ve dönecek. Çünkü asıl görevi Mısır. Ve işte orada Bil Vadil Mukaddesi Tuva Vadisi'ne geldiğinde Tur-i Sina'da bir ışık gördü ve ben dedi bir kor, bir ateş getirebilirim belki bir bakayım siz burada durun. Hadiseyi Taha suresinin ilk ayetleri böyle anlatır. Sonra yaklaştığında bir ağaç tarafından ya da işte oradan bir ses duydu. Rabbimiz ona seslendi doğrudan. Ey Musa ben Rabbinim, korkma. Yani inneni enallah ifadesinin geçtiği ayete doğru, 14. ayete doğru geliyoruz. Hatta onun öncesinde ne var? Ayakkabılarını çıkar. Fahla naleyke, hafızlar bana yardımcı olabilirler o konuda. Arkasında 14. ayet. İnneni enallah. Burada şey de var, şiddetli bir ifade de var. Yani şiddetli derken kesin, keskin, net. İnne, ni, muhakkak ki ben. Ene, evet, ben. Bir daha. Hiç şüphen olmasın yani. Allah, ben Allah'ım. Arkasından la ilahe illa ene. Hazreti Musa bunları Şuayb Aleyhisselam'dan öğrenmiş olmalı. Biliyor olmalı. Ama senin davan, bundan sonra mücadelen bu. Çünkü bir önceki ayetlerde seni peygamber seçtim. Seni görevlendirdim diyor Rabbimiz. Arkasından misyonunu, ne yapacağını yüklüyor ona. Ben Allah'ım, ben Rabbinim ve benden başka ilah yok. Fe'budni, bana kulluk edeceksin. Yani sen ve senin bundan sonra sözünü dinleyecek, sana tabi olacaklara da bu sıralamayla gideceksin adeta. Fe'budni, nasıl kulluk edeceğim ya Rabbi daha demeden ekimis salate li zikri. Beni hatırlamak için namaz kılacaksın. İşte bak peygamberlik veriyor. Tevhid mücadelesinin esasını söylüyor Rabbimiz. Taha 14. La ilahe illa ene fe'budni. Hemen arkasından kulluk geliyor. Kulluğun da ilk adımı ve en belirgin şeyi olarak kulluğun bütün biçimlerini kendi içinde toplayan, bütün kulluk şekillerinin ihata eden namaz. Niçin? Beni hatırlaman için. Mefhumun muhalifinden söylersek, beni unutmaman için. Yani tevhid mücadelesi, tevhid davası, tevhid ilkesi her gün, günde beş vakit bizim için. Diğer peygamberler için neydi bilmiyoruz. Ama günün belli saatlerinde, belli zamanlarında Rabbini hatırlaman için, onu unutmaman için, misyonunu unutmamak için, görevini unutmaman için ve bu dünyadaki genel anlamda yaratılış gayeni unutmaman için namaz. Şimdi bu hep böyle devam edecek. Arkasından işte Firavun'a git, o azıttı dedi. Sonra ya Rabbi bana kardeşimi de destekçi kıl. O benden daha iyi konuşur. Benim konuşma zorluğum var. Arkasından Harun'u destekçi kıldı Rabbimiz. Sonra Rabbimiz Yunus suresinde bu kez namazla bir toplumun, bir milletin yeniden nasıl ayağa kaldırılacağının ipuçlarını verir. Yunus suresi 87. ayet. Çok enteresandır o. Estağfirullah. Ve vahayna ila Musa ve ahihi. Biz Musa ve kardeşine vahyettik. Yunus 87. Şimdi tabii ki bu arada Hazreti Musa'nın kardeşi Harun'la beraber Firavun'a gidip ona tebliğ ettiğini ve çok şiddetli bir tepkiyle karşılandığını, efendim asacağım, keseceğim falan gibi şeyler söylediğini parantez içi söyleyivermiş olalım. Ha, bundan sonra Rabbimiz Hazreti Yusuf döneminden kalma, çünkü Mısır'da tevhidin tohumlarını atan Hazreti Yusuf'tu. Ve babası Yakub'u da oraya getirmişti ve orada İsrailoğulları, yani Yakup oğulları, Yakup Aleyhisselam'ın diğer adı denmesi bir ırktan ziyade oradaki müminler topluluğunu ifade ediyordu. İçinde Kıptiler de vardı, başkaları da vardı. Peki bu müminler ne haldeydi? Hazreti Yusuf'tan sonra iktidar değişmiş. Firavunlar hanedanlığı, işte farklı hanedanlıklar gelmiş. Korkunç katliamlar yapılmış. İşte erkek çocukları, ki bazı kaynaklar 10 binlerce, 90 bine, 100 bine kadar verilen rakamlar vardır çocukların öldürülmesiyle alakalı. Müminler, İsrailoğulları diye anılan müminler esir edilmiş, köle edinilmiş, evleri, yurtları, barkları, işleri dağılmış, darmadağın durumdalar. İşte 87. ayette Rabbimiz diyor ki sizin yapacağınız şey bu toplumu ayağa kaldıracak unsur şudur adeta. Estağfirullah ve vahayna ila Musa ve ahihi en tebevve'e li kavmikuma bi Mısra buyuten. Atlamışsam kelimeler şey yapın. Siz ikiniz bakın kavminiz için li kavmikuma Mısır'da, yani şehirde manasına da geliyor, evler inşa edeceksiniz. En tebevve'e ikiniz inşa edeceksiniz. Sonra ne olacak? Vec'alû buyûteküm kıble. Çoğul oldu bu sefer. Tesniye başladı. Hazreti Musa ve kardeşi Harun'a emretti. Arkasından cemaat olarak oradaki bütün Müslümanlar, o dağılmış olan, kendi kimliğini arayan, yeniden dirilmesi gereken, yeniden ayağa kalkması gereken Hazreti Yusuf'tan, Yusuf'un tevhid tohumlarının devamı anlamındaki o örselenmiş, dağılmış, köle edinilmiş bağımsızlığını, efendim kimliğini, kişiliğini kaybetmiş Müslümanların yeniden ayağa kalkması için önce kendinize ait özel merkezler yapın ve bu evlerinizi kıblegah edinin. Kıblegah evler. Vec'alû buyûteküm kıble. Ve ne yapın orada? Ve yakîmus salâh. Ve orada namazı cemaat halinde hep beraber kılın. Sonra ve beşiril müminin. Tekile döndü bu sefer. Müminleri müjdelersin, müjdele. Ey Musa. Müjdeleme hakkı, çünkü peygamber olarak vahyi alan, Rabbinden Tevrat'ı alan Hazreti Musa. Kardeşi Harun, o da peygamber ama destekçi. O müjdeleme hakkı Hazreti Musa'ya ait. Peki hep beraber ne yapacaklar? Namaz kılacaklar ve evlerini kıblegah edinecekler. Demek ki namazla ayağa kalkacaklar. Bu konuda çok hoşuma giden bir tefsir var. Mevdudi'nin Tefhimül Kur'an'da bu ayetin yorumunda, Yunus 87'nin yorumunda diyor ki ben bu ayet üzerinde çok düşündüm. Uzun uzun düşündüm, uzun araştırmalar yaptım. Sonra şu kanaate vardım ki Rabbimiz cemaatle namazı ve belki de namazı bizatihi vakit ferdi olarak da büyük oranda terk etmiş. Namazla cemaat namazı kılarak onun bereketinden, feyzinden yararlanmayı unutmuş olan, darmadağın olmuş olan, birçok şeyini kaybetmiş olan Hazreti Musa'nın toparlayıp oradan kurtarması gereken ümmeti önce namazla, cemaat namazlarıyla terbiye etmek istiyor. Omuz omuza, yan yana, beraberce günde 5 vakit, hani biz kendi açımızdan konuşuyoruz, kılacakları namazla onlar yeniden cemaat şuurunu, cemaat bilincini kuşanacaklar, ondan sonra ayağa kalkacaklar. Ve böylece aralarındaki o dayanışma ruhu, kardeşlik ruhu, birbirlere sürekli bir arada olma şevki onları ayağa kaldıracak, onlara güç verecek. Nitekim öyle oldu. Ve bu olayla beraber yeniden, yani cemaat namazları, evlerin kıblegah edinilmesi, orada vahyin okunması, orada cemaatle namazların kılınması onları ayağa kaldırdı. Ve rivayetlere bakarsak, siyer kitaplarına, Rabbimizin bu ayet-i kerimeyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselama da bir hedef gösterdiğini anlıyoruz. Bu ayetin indiği süreç, Yunus 87. ayetin indiği dönemle alakalı olarak Darül Erkam'ın kurulmasının arefesine denk geldiği. Yani Darül Erkam'ın bu talimatla, bak onlar böyle yaptı, evler özel Mısır'da kendilerine ait evleri vahiy merkezi bir mektep haline getirdiler. Ve orada cemaatle namazlar kıldılar, kendilerini inşa ettiler. Siz de böyle yapın ey Muhammed aleyhissalatü vesselam. Sen de böyle yap. Darül Erkam'ın bu olaydan sonra bu ayetle beraber üs edinildiğini, bu talimatla edinildiğini görüyoruz. Bakın bunların hepsi nedir? Bir namazla, yani tevhidin eyleme dönüşmüş biçim olan, bir tevhid eylemi olan namazla bir toplumun nasıl ayağa kalkacağının ipuçlarıdır. Benzer bir ipucu da aslında bir peygamberler tarihinden yine örnekler vereceğiz ama Meryem suresinin 58 ve 59. ayetleri aslında bunu genelleyen bir ifadedir. Meryem 58. ayette Rabbimiz Meryem suresinin başından itibaren Zekeriya aleyhisselam, Meryem annemiz, Hazreti İsa'nın doğumu, efendim işte Hazreti İsmail'in hatta Hazreti Zekeriya'ya Yakup aleyhisselamın Yahya aleyhisselamın lütfedilmesi, pek çok peygamberin hayatından, ibadet hayatından, onların işte tevhid mücadelesinden söz edilir. 58. ayetin son kısmı şöyle özetler onları. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğunda, efendim, İza tutla aleyhim ayatur Rahman. Onlar ağlayarak gözyaşlar içinde secdeye kapanırlardı. Yani onların adeta ibadet hayatını ve tevhid mücadelesini böyle bir cümleyle Rabbimiz özetler. Onlara Rahman ayetleri okunduğunda öyle duygulanırlar, öyle anlarlar, öyle bir şey yaşarlar ki secdeye kapanırlar ve gözyaşları. Namazın zirvesi secde, secdenin en Allah'a yakın olduğumuz an, onun da en duyarlılık açısından kemalat seviyesi gözyaşlara taçlanması. Secde ve gözyaşları. Namazın zirvesinin zirvesi adeta. Peki, 59. ayet. Sanki bir toplumun namazdan kopmasıyla nelerin koptuğunu gittiğini, namazla beraber, secdeyle beraber nelerin canlandığını ortaya koyması bakımından muhteşem bir tanımlamadır bu. İki farklı toplumdan bahseder, iki farklı kuşaktan bahseder. Kuşak diyoruz şimdi buna, nesilden. Birinci nesil duyarlılığının zirvesinde, namaz bilincinin zirvesinde, secdenin zirvesinde gözyaşları taçlandırıyor. Hemen 59. ayet. Estağfirullah. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. Hemen onların ardından öyle bir nesil geldi ki, onların halefleri yani. Selefleri böyleydi. Halefleri ne durumda? Eva'us salat. Özet bu bakın. Onlar imanlarını, inançlarını, ne bileyim sosyal ilişkilerini falan onları Rabbimiz söz konusu etmiyor. Onlar namazı yitirdiler diyor. Eva'us salat. namazı yitirmek. Evet. Namazı yitirdiler. Vettebeu şehevat ve tutkularına uydular. Şimdi namazı yitirdiğiniz zaman kaçınılmaz sonuç şehvetlerinize, tutkularınıza, nefislerinize, heva ve heveslerinize uymaktır. Şeytana uymaktır. Kaçınılmaz sonuç budur. Namazı kuşandığınız zaman, namazın secdelerini gözyaşlarıyla süslediğiniz zaman o selefin yaptığı gibi şeytanınızı da, nefsinizi de, hevayı da, dünyayı da takmazsınız. Ama namazı yitirdiğiniz zaman ne demek namazı yitirmek işte? Burada çok genel bir ifade kullandı Rabbimiz. Müfessirler, sahabenlik nesilleri bu konuda çok farklı yorumlar var. Namazın kendisini yitirmekten tutun, yani namazı terk etmekten tutun ki bu en korkunç olanı, namazın savsaklanmasına kadar, yani yarım yamalak kılmaya veya işte kıldığını namazlarını vaktin sonuna, hani ikindiyi tıp akşama yakın bir zamana böyle sıkıştırmaya falan kadar, ya da namazın rükûundan, secdesinden, kıyamından, huşuğundan, tadil-i erkandan çalmaya kadar, namazın içini boşaltmaya kadar, namazda ne söylediğinin, namazda efendim Rabbine hangi konularda söz verdiğinin farkında olmamaya kadar. اَلَّذ۪ينَهُمْ عَنْ سَلَاتِهِمْ سَاهُونَ konumuna kadar, yani onlar kıldığı namazdan habersizdir noktasına kadar pek çok tanımlamalar var. Sahabe tabii ki böyle namazın terkini hiç aklına getirmemiş. Namazın ne bileyim huşuğundan çalma, çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara öyle bir terbiye verdi. Hani mescitte oturuyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, birisi geldi, belli ki biraz alelacele namazını kıldı ve o da sohbete katılmak istedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, kalk namazını tekrar kıl. Zira sen namaz kılmış olmadın. Bu dehşetli bir eleştiridir. Ve müthiş bir tasihtir, düzeltmedir yani. Gider namazını kılar, yine gelir. Demek ki aynı minvalde kıldı. Kalk namazını tekrar kıl, yine namaz kılmış olmadın. Yine kılar gelir, aynı şeyi söyleyince Peygamber aleyhissalatü vesselam, kalk namazını yeniden kıl, sen namaz kılmış olmadın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Ben bundan başkasını bilmiyorum. Bana öğretir misin? O da güzelce tekbirini al. Sonra ağır ağır, tane tane Fatiha'yı, Zamm-ı Sure'yi oku. Şimdi burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl okuduğuna dair o parantezi fazla açmayayım ama Elhamdülillahi Rabbil Alemin der dururdu. Errahmanirrahim der dururdu. Beklerdi her birinin sonunda. Bunları birbirine pıt pıt pıt pıt eklemezdi. Hatta sahabeden bazılarının rivayetine göre biz acaba devamını unuttu mu dediğimiz olurdu. Sadece Fatiha değil. Okudukları ayetler, zamm-ı sureler, uzun, kısa, orta surelerle alakalı. Ve düşüne düşüne, güzelce oku. Sonra rükûya git. Rükûya gittiğinde eklemlerin yerli yerine otursun, itminana ersin. Mutmain ol. Bu mutmain olma ifadesi hem kalbin mutmain olsun, hem eklemlerin fiziken mutmain olsun. Daha eğilmeden kalkmaya kalkışma. Eğildin mi? Onun da tabii ki işte üzerine su konduğunda duracak kadar gibi tanımlamalar falan detaylar var. Biliyorsunuz bunları ama bu namazı zayi etme kapsamında bunlara yer vermemiz lazım bir miktar. Sonra ayağa kalktığında dimdik dur, eklemlerin yerli yerine otursun, itminana er. Sonra secdeye git. Tabii bu itminana ermenin, secdede itminana erdin mi kalk, doğrul. Ve tam dimdik oturduğun zaman yine eklemlerin yerli yerine otursun, yine mutmain ol, sonra ikinci secdeye git. Şimdi bizim namazlarımıza baktığımız zaman muhtemeldir ki o sahabe, bilmeyen bu konuyu, işte henüz öğrenmemiş olan sahabe, yatmadan kalktı, kalkmadan yattı. Hani bizde çok yaygındır. Daha secdeden başımızı doğrultmadan hemen gitmeler, rükudan doğrulmadan hemen dizimizi kırıp yere inmeye başlamalar. İşte bunların namazı zayi etme kapsamında değerlendirilmesi lazım, düşünülmesi lazım. Biz namazı huşuğundan, tadil erkanından, işte efendim zamanından, vaktinden, duyarlılık noktasında, bilincinden birçok yerinden çalarak namazı zayi eden nesilleriz. O ilk nesiller öyleydi. Sanki 59. ayet bizi tarif ediyor. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَذَاءُ السَّلَاتِ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ Namazı zayi ettiler. Bütün bu boyutlarıyla ve şehvetlerine uydular. Sahabe bu ayet geldiğinde rivayet edilir ki ya namazı zayi etmek ne ola ki? Çünkü onlar namazı terk etmek akıllarının köşesinden geçmiyor. Olsa olsa aralarında bu konuşmaların geçtiği anlaşılıyor. Vakti girince kılmayıp daha sonra ya erteleyerek namazın bereketinden, feyzinden, sevabından bir şeylerin kaybolması, zayi olmasıdır diye düşünmüşler. Şimdi günümüz Müslümanlarının, Türkiye Müslümanlarının hali pürmeli haline baktığımızda evet %75'i 5 vakit namaz kılmayan tabii bir tarif, bu bir anket. Bu da ne kadar gerçek ayrı bir tartışma konusu. Şu geçenlerde bir şey yayınlandı. %28 diyor. O da bundan 5 sene önce %30 küsürmüş de biraz düşmüş falan diyor. Öbürü bir başkası biraz arttı diyor. Allahu alem ama halimiz ortada. Yani ben 3 gün önce Kazakistan'dan döndüm. Orada camiler az, evet Almatı eski başkent. Camilerin müdavimlerine baktığınız zaman orada namazhan diyorlar. Namaz okumak anlamında kullanılıyor. Farsça'da da namaz okumak kullanılıyor. Efendim, namazhanların, namaz kılanların %90'ı gençler. Bizde de %90'ı ihtiyarlar. Tam tersi. Ha bizde camiler çok. Belki biraz daha hani namaz kılanların oran olarak eğer oranlama yapılırsa anket sonuçlarında %25, %30'a yakın olduğunu söyleyenler de var. Çok gibi gözüküyor ama bu %25'in de namazı zayi etme kapsamında problemleri var. Vaktini erteleme, cemaatle kılmama, huşuğundan çalma, tadil erkandan çalma, efendim secdesinden, iki secde arasından, yani celseden, işte kavmeden vesaireden çalma gibi problemlerimiz var. Kıraatten çalma, kıraati düzgün yapmama gibi. Peki, ve şehvetlerine uyma. Çünkü inne salate tenha anil fahşâ vel münker. Ankebut 45. ayette Rabbimiz diyor ki namaz fahşâ vel münkerden alıkoyar. Aslında o ayeti de tam olarak okuyalım. Çünkü orada da önce tevhid, önce vahiy, arkasından namaz geliyor. Ankebut 45. Utlu mâ uhiye ileyke minel kitap diye başlıyor ayet-i kerime. Yani bu da Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'a bir tabii ki talimat. Biraz önceki ayete tekrar döneceğim. Yani o Meryem suresinin 58-59'a çünkü bir bağlantı kurmamız lazım. Peki nedir o? Utlu oku. İkra'da oku. Rettil'de oku. Ama okumadan okumaya fark var. O konuyu başka bir sohbete bırakmak lazım ama ilk emir olarak Rabbimizin peygamberimize ikra dediğini biliyorsunuz. O ikra da okuma ama o okuma biraz anlama, kavrama, öğrenme, belleme boyutu var. Bir de davet boyutu var. Mesela bizim Adana filan diye kardeşimiz tanıttı. Adana Kozanlıyız. Bizim oralarda eskiden davetiyeleri bastırmak köylerde, kasabalarda ne mümkün? Yani düğün veya nişan veya benzeri merasimler için şey dağıtılırdı. Davetiye olsun yerine bir yazma, bir bardak, bir çanak, ne bileyim bir işte kumaş parçası filan. Hani kumaş parçası derken işte üzerine elbise dikebileceği bir kumaş. Yakınlık derecesine göre dağıtırlardı. Buna da bir isim verirlerdi. Bunun adı okuntuluk idi. Hiç duyanlarınız belki yaşlılara bir sorun bakalım. Bunu dağıtan kişiye de okuyucu derlerdi. Orada okunacak bir şey yok. Davetçi anlamına gelir. Peygamber aleyhissalatü vesselama davetçilik, tebliğcilik hani peygamberlik misyonu verildi. Önce de ikra denildi. Bak bundan sonra vahyi, hakikatleri okuyacaksın. Yani anlayacaksın, öğreneceksin ve insanları buna çağıracaksın boyutu var. İkinci gelen mesela Müddessir suresi, sonra Müzemmil geldi. Müzemmil'de de varattilil Kur'an'a tertila. Azıcık ayetler var zaten Peygamber aleyhissalatü vesselam'a gelmiş olan ve gelmeye devam eden. Bunları gece yavaş yavaş, tane tane, acele etmeden, hakkını vere vere, tertilde budur. Dişlerin böyle seyrek ve düzgün olması anlamına geliyor kökü. Retele fiili. Böyle oku. Yine anlama, kavrama var tabii ki. Peki sonra utlü geldi. Ankebut suresi daha sonra. Buradaki tilavette ise evet yine okumak var. Çok güzel okumak var. Hakkını vere vere okumak var. Hani sesiyle vesairesiyle filanla, harflerin mahreçleriyle beraber hakkını vere vere, ama bir de televe kökünden türediği için utlü de tilavette uyma, peşine düşme, takip etme boyutu var. Bunu şu ayetten daha iyi anlayacaksınız. Estağfirullah. Veşşemsi ve duhaha vel kamer izâ telâhe. Veşşemsi ve duhaha. Güneş, duha vakti. Yani tam parladığı zaman. Vel kameri ve kamer, ay. İzâ telâhe. Onu okuduğu zaman. Mı? Evet. Bir manası bu gibi gözüküyor. Ama onu takip ettiği zaman, onun peşine düştüğü zaman. Şimdi peki utlü mâ uhiye ileyke minel kitap. Kitaptan sana vahyedilenleri oku. Evet, yine anla. Peşine düş. Takip et. Okuyup anlamakla bırakma. Uygulamaya geçir. Amenna ya Rabbi. Şimdi biz okuyoruz ya. Kitaptan sürekli okuyoruz elhamdülillah. Burası, bu kurum. Kur'an'ın en güzel okunulduğu, anlaşıldığı, öğrenildiği ve yaşama, hayata aktarıldığı yerler olacak inşallah. O misyonla kuruldu çünkü. Peki ne yapacağım ya Rabbi? Utlu mâ uhiye ileyke minel kitap. Kitaptan vahyedilenleri güzelce oku, anla, peşine düş, takip et, uygulamaya başla. Nereden başlayayım ya Rabbi? Ve yakimiz salâ. Yine geldik mi aynı yere? Evet. Önce tevhid, önce vahiy, önce Allah'ın kitabına, vahyine muhatap olmak, onu anlamak, öğrenmek, anlatmak. Arkasından ilk uygulama ve yakimiz salâ. Namazı dosdoğru kıl. İnne salâte tenhânil fahşâ vel münker. Böyle dosdoğru, huşu içinde, vaktinde, zamanında, zayi etmeden kılacağın namaz ne yapar? Her türlü fahşadan, büyük günahlardan, küçük günahlardan, yüz kızartıcı, iğrenç ahlaksızlıklardan, fahşa, fuhuştan, dilin fahşası olan yalandan, malın fahşası olan faizden, ihtikardan, başka fahşalardan ve münker, Allah'ın razı olmadığı her türlü kötülükten seni alıkoyar. Peki, şimdi Meryem 59'a geri dönelim. Evet, öyle bir nesil geldi ki namazı kaybettiler. Namazı kaybedince o fahşadan ve münkerden alıkoyan namaz, içi boşalan namaz, efendim haline gelen fahşa ve münkerden alıkoyan namaz ne oldu? Kaybedildi, içi boşaltıldı. Efendim zayi oldu, zamanında kılınmadı, bilincini kaybettin, şuurunu kaybettin, huşunu kaybettin. Artık o seni alıkoymayınca fahşadan, münkerden nefsine uymaya başladı. Şehvetine uymaya başladı. Şehvet de, vettebe'u şehvat, sadece cinsel arzu ve isteklerden ibaret değil. Yeme içme arzusu da şehvettir. Dünya nimetlerine, makama, mevkiye, eğlenceye, ne bileyim dünyadaki çekici olan her şeye karşı iştiyak da bir şehvettir. Uyku da bir şehvettir, öyle mi? Güzel. Efendim başkaları da öyle. Peki vettebe'u şehvet, sonra bütün bu dünya nimetleri tutku derecesine getirmek, onlara tapınırcasına, şehvetine uymak, fesefe yelgavne gayya, gayyaya yuvarlanmaktır. Gayya konusunda evet, cehennemde en korkunç çukurdur. Allah muhafaza, cümlemizi Allah muhafaza eylesin. Hatta cehennem ateşi bazen sükut eder de söner de oradan tutuşturulur diye rivayetler vardır. Ama alimler bu ayeti yorumlarken bu dünyada da baş aşağı gitmek, her türlü belaya, musibete, kaosa, bunalıma sürüklenmek. Böyle değil miyiz? Namazı zayi ettik, tutkularımıza uyduk ve ümmet olarak ve Türkiye Müslümanları olarak, bölge Müslümanları olarak baktığımızda bu namazsızlık hastalığı, tabii ki tevhid bilincini kaybetmek ve tevhidin eyleme dönüşmüş biçimi olan namazla onu günde 5 defa güncelleme imkanını kaybetmek ve arkasından tutkularına uymak bizi bu hallere getirdi. Peki dönüş ne? 59. ayetten 60'a geçiyorsunuz. Ama diyor, tevbe ederseniz, salih ameller işlerseniz, yeniden o namazın bilincini kazanırsanız Allah size çok daha güzel akıbetler hazırlar. Allah sizinle beraberdir. Ha şimdi yolu da gösteriyor Rabbimiz. Peki toparlayalım yavaş yavaş. Şimdi buna başka örnekler de verilebilirdi. Sadece isminden söz edeceğim. Mesela Hazreti İsa Efendimiz annesinden doğuyor. Rabbimiz Meryem annemize onu müjdeliyor. Meryem suresinin baş taraflarında bu işlenir. Sonra onu doğurdu ve kucağına aldı. Kundaktaki çocuk kavmine dönüyor. Ne korkunç, ne yaman bir imtihan Meryem annemiz için. Çünkü kavmin ne diyeceği belli. İthamlar vesaire. Rabbimiz de diyor ki konuşmayacaksın 3 gün. Susacaksın, çocuğu işaret edeceksin. O da çocuğu işaret etti. Bu mu söyleyecek dediler. Başladı İsa Efendimiz konuşmaya. Meryem 31. ayet diye hatırımda. Numara yanlışsa düzeltiriz. Yani şu an hatırımda olan o. Diyor ki ben Allah'ın kulu Meryem oğlu İsa. Rabbim beni peygamber seçti. Bana kitap ve hikmet verdi. Verecek anlamında da alanlar var. Ve yaşadığım sürece bana namaz kılmamı, zekat vermemi emretti. İlk cümlesi Hazreti İsa Efendimiz. Peygamberlik, kitap, hikmet, arkasından namaz. Bunun istisnası yok aslında. Bütün peygamberler için böyledir. Hazreti Şuayb'ı da sadece örnek vererek bu faslı kapatalım, toparlayalım inşallah. Şimdi Hazreti Şuayb Aleyhisselam, o da Hud suresinin 80 ila 90. ayetler civarında kıssası birkaç yerde anlatılır. Araf suresinde de aşağı yukarı yine aynı numaralar 80'ler civarında anlatılır. Burada anlatılır Hud suresinde, bazı yerlerde küçük göndermeler vardır. Hazreti Şuayb'ı da namaz, ticaret, adalet diye yazmayı Rabbim nasip eyledi. Namaz, haydi namaza, namaz bir tevhid eylemine ilaveten o da bu kapsamda ele alındı. Elhamdülillah. Şuayb aleyhisselam bütün peygamberlerin yaptığını yapar. Bütün peygamber kıssalarına bakın. Hepsi kavimlerine aynı şeyi söylerler. Sizin Allah'tan başka ilahınız yok. Allah'ı birleyin, ona ortak koşmayın, ona şerik koşmayın. Sadece ona kulluk edin. Dininizi de ona tahsis edin. Allah rahmet eylesin. Mevdudi'nin Kur'an'a göre 4 terimde aşağı yukarı bütün peygamberlerin bu temel 4 kavram etrafında tebliğlerinin yoğunlaştığını özetler, formüle eder. O da onu söyler. Bir de her peygamberin o toplumda hangi olumsuzluk öndeyse ona karşı ciddi bir uyarısı vardır. Efendim, Lut aleyhisselam bu ahlaksızlığı insanlık tarihinde görülmemiş bir pisliği yapmayın der. Vazgeçin bundan. Nuh peygamber işte zorbaların arkasından gitmeyin der. Musa aleyhisselam işte Firavun'a karşı, o zulme karşı mücadele eder. Hazreti Şuayb da diyor ki siz zengin bir toplumsunuz. Onlar çünkü ipek ve baharat yollarının tam kesiştiği noktalarda yer alıyorlardı. Efendim ticaretle uğraşıyorsunuz. İnsanların malını çalmayın. Verirken az veriyorlar, alırken çok alıyorlar. Ölçü ve tartıda hile yapıyorlar. Ve ufül keyle vel mizane bil kıst. Yani ölçüyü ve tartıyı, ki birisi teraziyi ifade eder, bir diğeri belki ölçü birimlerinin tamamını ifade eder. Adaletle ayakta tutun. Tutuyorlar paraların, o zaman demek ki varmış. Tarihin ilk kalpazanları bunlar. Tarihte ilk kalpazanlığı onlar yapmış. Ahmet Cevdet Paşa'nın tarihinde vardır o. Ayarını oynamışlar paranın, ne bileyim işte belki küçültmüşler, tırtıklamışlar, bir şeyler yapmışlar. Bunu yapmayın. Yol keserek zorla insanların parasını gasp etmeyin. İnsanları Allah'ın yoluna alıkoymayın. Evet, söylediği bu. Yani tevhid ve bazı büyük günahlara karşı uyarı. Ve ben size söylediklerimin tersini yaparak çelişkiye de düşmüyorum falan diyor. Onların ilk tepkisine, ilk cevabına Rabbimiz yine Hud suresinin 87. ayetinde onların cevabına yer veriyor. Yani Şuayb aleyhisselamı peygamberlik verilmiş, tebliğ yapmış, tebliğine karşı duydular. İlk cevap, ilk itiraz cümlesi şu. Hud 87. Estağfirullah. Ya Şuaybu. Ey Şuayb. Esalatüke te'murke. Senin namazın mı sana emrediyor? En netruke. Bütün bunları terk etmemizi. Ma ya'budu abavuna. atalarımızın taptıklarını tapmaktan vazgeçmemizi, devamı var, malımızı, mülkümüzü dilediğimiz gibi kazanıp kullanmaktan vazgeçmemizi sana emreden namazın mıdır? Niye namazını boy hedefi haline getirdiler? Niye namazını hedef tahtasının tam ortasına yerleştirdiler? Çünkü anlaşılan o ki, Şuayb Aleyhisselam'ın hayatında en önemli değişim olarak, evet şimdi tebliğini dinlediler ama gözlemliyorlar. Diyorlar ki sen halim ve reşit bir insan, çok olgun bir insansın. Çok ilim sahibi bir insansın. Hiç hayatımıza karışmazdın şimdiye kadar. Niye hayatımıza karışmaya başladın? Ve üstelik Hazreti Şuayb da Hatibül Enbiya'dır yani. Peygamberlerin en güzel konuşanıdır. Konuştuklarını çok iyi anlıyorlar yani. Ama niye bunu yaptın? Yoksa senin namazın mı sana bunları emrediyor? Çünkü senin hayatında gördüğümüz tek değişiklik namaz. Bir peygamber, bak Musa Aleyhisselam Tur Dağı'nda peygamberliği aldı, Rabbimiz namazı emretti. İsa Efendimiz konuştu, daha namazdan bahsetti. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da aynen böyle yaptı. Yani Şuayb Aleyhisselam'ın şeyinden sıçrayalım oraya. Kendisine peygamberlik geldi Kadir Gecesi'nde ve aynı gecenin sabahında Cebrail Aleyhisselam geldi. Peygamberimizi vadi tarafına, Mekke'nin yukarısında diye geçiyor, vadi cihetine götürdü. Abdest almayı öğretti, namazı öğretti, sabah namazını beraber kıldılar. Başka rivayetler de vardır. Muhtelif ama ağırlık burada yoğunlaşır. Döndüğünde Hatice annemize namazı öğretti. Çünkü o iman etmişti. Ertesi gün Hazreti Ali iman etti. Ona hemen namazı öğretti. Cemaate o dahil oldu. Üçünün beraber Kabe civarında Safa veya Merve oralarda namaz kıldıklarına dair rivayetler vardır. Sonra buna kim iman ettiyse o eklendi cemaate. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın iman edenlere kelime-i tevhidden sonra La ilahe illallah Muhammed Resulullah hakikatinden sonra, Allah'ın birliğinden sonra ilk öğrettiği şeyin namaz olduğunda bütün siyer alimlerinin ittifakı vardır. Önce namazı öğretir. Kim iman ettiyse. Ve namaz dinin olmazsa olmazıdır. Niye bu kadar namaz namaz namaz diyoruz? Bakın Sakif örneği. Onunla noktalayalım. Ha Şuayb Aleyhisselam'la alakalı yani belki bir gönderme daha sonra yapabilirim. O kadar. Şimdi Sakif kabilesi ilginç bir kabiledir. Taif civarlarında yaşıyorlar. İslam tarihini şöyle bir hızlı geçelim. Hicret, hicretten sonra Bedir, Uhud, Hendek savaşları, 630 Mekke'nin fethi, Mekke'nin fethinden hemen birkaç ay sonra Huneyn savaşı, Taif kuşatması, oralarda direnen kabilelerden birisi. Sakif kabilesi. Hatta Urve bin Mesud es-Sakafi hatırladığım kadarıyla Sakif kabilesinden. Ki o iki Arapların o bölgenin çok güvendiği iki büyük zat edebiyatçı şey biliyorlar, Arap dilini biliyorlar. Aynı zamanda faziletli insanlar, peygamberlik bu ikisinden birine gelmeli dedikleri şahıslardan biri. O bu olaydan kısa bir süre önce de Müslüman olmuş, kavmine dönmüş ve tebliğ ettiğinde onu birileri ok atarak şehit etmişler. Ve Sakif kabilesi bu olayın diyeti meselesi de var. Bir taraftan korku da var. Bakıyorlar kavim kavim İslam'a girenler de var. Diyorlar ki biz aramızda karar verelim. Bir heyet teşkil edelim. Peygamber'e gidelim Aleyhisselatü Vesselam'a Medine'ye. Doğrudan biz teklif edelim İslam'a gireceğiz diye. Böyle de yapıyorlar. Bir heyet teşkil ediyorlar. Efendim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geliyorlar. Ve diyorlar ki ya Resulallah biz Müslüman olacağız. Olacağız da bazı şartlarımız var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dinleyebilirim diyor. Bu çok enteresan. Diyorlar ki bu konuda da farklı ihtilaflar var. Yani işte vadimizi kutsal ilan etsin, şu olsun, bu olsun, putlarımızı hemen yıkmayalım gibi farklı rivayetler var. Ama ben Ebu Davud'da geçen, Ebu Davud'un Harac bölümünde geçen 25-26. Hadislerden sadece bahsedeceğim. Diyor ki Sakif heyeti geldi. Ya Resulallah biz Müslüman olalım ama zekat vermeyelim. Harac bölümünde o yüzden geçiyor olmalı. Öşür vermeyelim. Yani öşür, onda bir olduğu için öşür de deniyor zekat. Peki vermeyelim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki vermeyebilirsiniz. Sizden zekat almayabilirim. Çok enteresan. Halbuki zekat farz olmuş. Yani hicretin ilk yılında, daha geriye gidelim. Vahiy, Kadir Gecesi geldi. Ertesi sabah namaz başladı. Rivayetlere göre iki vakit ve ikişer rekat olarak Miraç'a kadar böyle gitti. Miraç'ta beş vakte çıktı. Hicretin birinci yılında iki vakit sabah ve akşam üç vakit hariç diğerleri dörde çıktı. Farz namazlar. Ondan sonra ikinci yılda oruç farz oldu. Aralarında bir ay zaman farkı vardır. Kimileri şeyden önce, oruçtan önce der, kimileri oruçtan sonra diyen rivayetler de vardır. Zekat farz oldu. Bu konuyla ilgili detayları öğrenmek isteyenler için de güzel bir kaynak söyleyeyim. Tahirül Mevlevi vardır. Olgun soyadını aldı sonradan. Tahirül Mevlevi. Osman'ın son müderrislerindendir. Onun Müslümanlıkta İbadet Tarihi diye bir kitabı var. Piyasada pek bulunmayabilir. Fotokopi motokopi bulabilirsiniz yani. Eski, çok ağır da bir dili vardır onun. Müslümanlıkta İbadet Tarihi. Hac en son yıl farz oldu. Bunu da biliyoruz. Hatta bir iki ayrıntı daha vereyim. İçki hicretin dördüncü yılında yasak oldu. Tesettür emri hicretin dördüncü yılında geldi. Şimdi bak, peki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara diyor ki cihat hicretin birinci yılında, ikinci yılında, Bedir öncesinde farz oldu. Buna rağmen onlara diyor ki tamam, zekat vermeyebilirsiniz. İkinci yılında farz olmuş. Bunlar geliyorlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından 1,5-2 yıl önce. Yani 630'un sonlarına doğru. 631-632 Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatı. Efendim, hatta hicretin 9. yılında falan diye de geçer bu. Peki arkasından diyorlar ki ya Resulallah, biz cihada gelmeyelim. Gelmeyebilirsiniz. Bu da enteresan. Bir rivayete göre başkanımızı kendimiz seçelim. Bu da mümkün. Ya Resulallah, bize secde ve rükû ağır gelir. Biz namaz kılmayalım. O ana kadar mütebessim ve toleranslı, bugünkü tabirle, davranan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çehresi değişir, sertleşir. Net ve kesin bir ifadeyle işte bu olmaz der. İşte bu olmaz. Zira namazsız dinde hayır yoktur. Rükûsuz dinde diye de geçer. Çünkü rükû orada namazı ifade ediyor. Evet, namazsız dinde hayır yoktur. O zaman namaz dinin olmazsa olmazı. Fakat biz çağın musapları olarak namazı insanımıza, insanlarımıza nasıl takdim edeceğiz? Kardeşim, namaz, evet, tevhidden sonra dinin olmazsa olmazıdır. Önce namaz. Namaza başlayan bir insan, ki bunun çok örnekleri var, ben bizzat tanık olduğum örnekler var. Namaza başladıktan sonra içkiyi bırakanlar, namaza başladıktan sonra tesettür problemini halledenler, namaza başladıktan sonra diğer ilişkilerini düzeltenler. Çünkü namaz adım adım, iğneyle kuyu kazarcasına, günde beş vakit inşa ediyor onu. Ha, diğerlerini yapsın sonra namaza başlasın, olmuyor. Ben bitirmeyi düşünüyordum. Peki. Alıyor mu? Yani şeyi, ezanı alıyor. Öyle mi? Ha, tamam. Peki. Ya tamam. Ben zaten aslında sözlerimi bitirmek üzereyim. Bir 3-5 dakika şey yaparız. Ezan burada okununca bırakalım o zaman. Öyle şey yapalım. Şimdi bu işin şöyle bir boyutu daha var. Yani namazın kişinin hayatını, karakterini, şahsiyetini, aile hayatını, hatta toplumu inşa noktasında, toplumsal hayata müdahale noktasında muhteşem bir ibadet olduğunu görüyoruz. Şuayb Aleyhisselam'ın namazında, Şuayb Aleyhisselam'ın namaz üzerinden onların hayatını şekillendirdiğini görüyoruz. Senin namazın mı sana atalarımızın taptıklarından vazgeçmemizi, malımızı, mülkümüzü dilediğimiz gibi kazanıp kullanmaktan vazgeçmemizi emrediyor. Namaz sosyal hayata, ekonomik hayata, ticaret hayatına müdahale ediyor. Siyasal hayata müdahale ediyor. Hazreti Şuayb'ın namazı üzerinden devam edersek, bizim bir toplumun A'dan Z'ye, yani kişiliğinin inşasından tutun da sosyal hayatın bütününe müdahaleyi namaz üzerinden yapmamız gerektiğini anlıyoruz. Hazreti Musa ve Harun'a Rabbimizin emrettiği çok ilginçtir. Ben böyle numaralar üzerinde, çok fazla böyle rakamlar üzerinde durmayı seven bir insan değilim ama Şuayb Aleyhisselam'ın Hud Suresi 87. ayeti sosyal hayatı, ekonomik hayatı, siyasal hayatı şekillendirme noktasında bir ipucu veriyor. Yunus 87. ayette aynı numara. Tabii bu numaralar sonradan verildi, biliyorsunuz. farklı numara sistemine göre tutmaya da bilir yani. Onun için öyle 19-87 falan bu rakamlara takılmamak lazım. 87. Yunus 87. ayette de ezilen, esir edilen, köleleştirilen, kimliğini kaybeden, kişiliğini kaybeden bir neslin yeniden ayağa kaldırılmasında namazın ve cemaat namazlarının, kıblegah evlerin nasıl bir fonksiyon icra ettiğini görüyoruz. O zaman çağın musapları da bir toplumu ayağa kaldırmada, kimliğinde Müslüman yazan, kitabım Kur'an diyen, Allah'ım Rabbim Allah'tır diyen söz olarak, Peygamberim Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır diyen bir toplumu İslam'ın özüyle, kendisiyle, Kur'an'la, vahyi gerçeklikle ve İslam'ın hakikatleriyle buluşturmak isteyen çağın musapları da o insanlara tevhidden sonra öncelikle namazı, namazın hakikatini, namaz şuurunu, namaz bilincini kazandıracak. Bunun çok örneklerini gördük. Hakikaten yani namaza başlayıp da bambaşka bir hayatı, gerçekten işte o hani şehvetlerine uyma, fahşa ve münkerle dopdolu bir hayatı terk eden ayetlerin tecellisini görüyoruz. Ve hatta psikolojik bunalıma girip de namaz kılmaya başladıktan sonra uzun uzun namazından sonra dualar yapan bir evladımıza, yine ona vesile olan, onunla işte beraber yardımcı olan bir evladımızın sorduğu bir soru. Yani ben her ikisini tanıdığım için. Diyor ki niye bu kadar uzun dua yapıyorsun? Biz diyor hani biraz namazdan sonraki duaları böyle kısa yapar. İşte tesbihat, arkasından dua çıkarız. Ben Rabbimle terapi yapıyorum. Çünkü daha önce bir takım terapiler almış, psikolojik sıkıntılar yaşamış ve namaz sonrasında hatta doktoru aradan aylar geçmiş gördüğünde daha diyor kapıdan girer girmez sen değişmişsin bakışlarına bakarak diyor sen. Tabii diyor hocam ben söylemedim ona diyor şimdi ya namaza başladım falan desem anlayacak tipten biri değil diyor. İzah etmedim çok fazla. Namazın tepeden tırnağa kişiliği, şahsiyeti, efendim İslami kişiliği, kimliği inşa ettiğini ve bir toplumu nasıl ayağa kaldırdığını bu örneklerle gördük. Keza efendim o Yunus 87. ayetin Hazreti Musa ve Harun'a Rabbimizin emrettiği kıblegah ev modelinin Hazreti Peygamber tarafından Darül Erkam'la hayata geçirildiğini, bugünün Darül Erkam'larını da bizlerin bu biçimde inşa etmemiz gerektiğini tekrar hatırlatmış olalım. Ve ben bir görev yüklüyorum. Bir olay anlatarak, o olayı da anlatarak bitireyim inşallah. Sizler çünkü böyle bir misyonu taşıyan insanlarsınız. Namaz Gönülleri platformunu kurmamızın temelinde de işte şu anlattığımız mülahazalar yatıyor, şu hakikatler yatıyor. Sakif örneğinde olduğu gibi dinin olmazsa olmazı anlamında örnekler yatıyor. Tekirdağ olayını anlatmadan o Sakif örneğine bir ilave yapmam lazım. 26. hadiste şöyle bir ekleme var. Dipnotlar var daha doğrusu dipnotlarda. Onlar tamam diyorlar, söz veriyorlar, biz artık Müslüman olacağız. Yani ve namazı kılacağız. Yani Müslüman olduk, Müslüman olmaya karar verdik, namazı kılacağız. Çaresiz çünkü dinin olması olmazı. Zekatı, bakın cihadı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlardan, onlara şimdilik üzerlerine yüklemedi. Çok enteresandır. O Ebu Davud Harac bölümü 25. hadisten bahsettim. Ve başka örnekler de var. Onlar kalkınca, dipnottaki harika açıklama bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, buyurdu ki, onlar bir namaza başlasınlar, zekatı da verecekler, cihadı da gelecekler, diğerlerini de yapacaklar. Bu çok muhteşem bir açıklamadır. Nitekim ben bunu anlattım, bir siyer alimi arkadaşım, zat ismini de vereyim. Son yılların en güzel siyerlerinden biri, Celaleddin Vatandaş, 2 cilt, Hazreti Peygamber ve hayatı ile ilgili, 2 ciltlik bir siyer. Dedi ki hocam bir ilave de benden olsun mu? Olsun. Çünkü 8 yıl verdi o kitabı yazmak için. 8-9 yılını verdi. Bayağı uğraştı. Aynı yılın sonunda zekat mevsimi geldiğinde zekatını toplayıp Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a getiren ilk kabile hangisi oldu? Sakif kabilesi olmuş. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir şey bilerek söylüyor. Hele diyor onlar namaza bir başlasınlar. Zekatı da verecekler, cihada da gelecekler. Hani daha zekatını onlara talimat vermeye, işte verin ne zaman vereceksiniz demeye falan gerek yok. O sezonun sonunda, daha bir yıl geçmeden zekat mevsimi. Hani hurmalar toplanıyor vesaire, ürünler toplanıyor. Getiriyorlar, zekat verecekler. Zekatını getirip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ilk teslim eden kabile Sakif oldu. Namazın inşa edici fonksiyonunu bir kez daha burada gördük. Hazreti Musa örneğinde gördük ve diğerlerinde gördük. Namaz platformunu da bunun için kurduk. Ve namaz gönüllüleri diye isim verdiğimiz hocalarımız, ki bunların başlangıçta 15-20 kişi başlamıştık. 100'e kadar sayıları çıktı. 100 küsür namaz birinci kitabı çıktı. O zaman 20-25 civarında vardı kitaplar. Ve 1000 kadar Türkiye çapında paneller yapıldı. Avrupa'ya, Balkanlara, dünyanın farklı yerlerine ulaşıldı. Radyo, televizyon programları falan devam ediyor hamdolsun. İlk toplantılarımızdan biriydi. 2006'nın sonu ya da 2007'nin başı. Tekirdağ'dayız. 3 arkadaş gittik namaz platformunun kurucularından. Efendim. Ve kitaplarımızı imzalıyoruz. Bir kadıncağız geldi, başına bir bere örtmüş. Hani dini bir toplantıya geldim diye. Kitapları imzalattı ve bekliyor. Dedi ki, hocam dedi, Allah razı olsun, ben hepinizin kitabını da aldım. Üçünüzün. İmzalattım da. Ve ben ömrümde ilk defa bir dini toplantıya katılıyorum. Yeni emekli olmuş bir kardeşinizim. Bak bunu da ilave etti. Emekli olmuş demek ki 50'sine yakın demektir bu. Ve ilk defa bir dini toplantıya katılıyorum. Bir mesaj geldi. Ve inanın bu kadar güzel şeyler duyacağımı tahmin etmezdim. İnanın hayatıma yeni bir sayfa açtınız. Hayatım bundan sonra başka şekillenecek inşallah. Ama hocam buralara gelmekte biraz geç kalmadınız mı? Buralara gelmekte biraz geç kalmadınız mı? Bu çok müthiş bir sitemdir. Hala içim sızlar bu ifadeyi tekrarladığım zaman. Namaz platformunu biz 2006'da kurduk. 1996'da kurabilirdik. 1986'da kurabilirdik. Abdullah Yıldız'ın Namaz Bir Tevhid Eylemi kitabı 91 baskılıdır. Yani 5 sene önce, 10 sene önce kurulabilirdi. Ve biz oraya gitmediğimiz için, onun gibi ulaşabileceğimiz insanlara ulaşmadığımız için ve böyle bir anlatımı duymadıklarından dolayı namazı başlamayanların veya başka günahlardan, şundan bundan vazgeçmeyenlerin vebalini acaba biz nasıl taşırız? Ben bu vebali, bunu niye söyledim? O sitem sadece oradaki 3 namaz gönüllüsüne değildi. Bu sitem aynı zamanda sizleredir. Bu sitem aynı zamanda bütün din adamlarına, din gönüllülerine, efendim ilahiyatçılara, diyanetçilere, Kur'an kursu hocalarına, bu sitemin hepimize bir söylediği bir şey var. Durmayacağız. Namaz bizi Allah'ın izniyle diriltecek, ihya edecek.